Ayrım 10. Ana babaların en çok sorduğu soruların cevapları. Dr. Grace Ketterman. Sayfa 101. Soğuk algınlığının nedenleri. Çocuklardaki soğuk algınlığının nemli, rüzgarlı veya soğuk bir yerde kalmalarıyla bir ilgisi olmadığını savunan teorileri duyduktan sonra soğuk algınlığının gerçek nedenini merak etmeye başladım. Sizin görüşünüz nedir? Soğuk algınlıklarının nem veya soğukla bir ilgisi olmadığını söylemek biraz yanıltıcı olur. Nemli ve soğuk bir yerde kalan ve gribe neden olan mikrop veya virüslerle ilişkisi olmayan bir insanın sadece havanın soğukluğundan dolayı hastalanması söz konusu değildir. Ama soğuk algınlıklarının sebebi burun deliklerimize veya boğazımıza yerleşen virüslerdir ve üşüdüğümüz ya da yorgun olduğumuz zamanlarda vücut direncimiz düşer ve bu virüsler enfeksiyona neden olabilir. Grip virüsleri soğuk havalarda çoğalarak artarlar. Bu nedenle üşümenin veya soğuk bir iklimde bulunmanın soğuk algınlığıyla ilgisi vardır. Ayrıca virüslerin artışına neden olmanın yanı sıra üşümenin sonucunda vücudun dolaşım sistemi de değişir. Üşüyünce yüzeye yakın olan kan damarlarında büzülme olur ve bu yüzden de yüzeydeki dokulara yeterince kan gitmez. Enfeksiyonla mücadele edecek olan kan hücreleri onlara en çok ihtiyaç duyulan yerde bulunamazlar. Soğuk algınlıklarının veya herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonunun 3 nedeni vardır. Virüsler en yaygın neden, mikroplar, bakteriler veya virüs ve mikropların bir karışımı. Sonsuz sayıdaki virüslerin henüz hepsi saptanamadı. Mikroplardan, bakterilerden daha zor teşhis edilebilirler ve daha hafif bir enfeksiyona neden olurlar. Ama mikroplarda olduğu gibi antibiyotiklerle tedavi edilemezler. Viral enfeksiyonlarla vücudumuzun kendisinin mücadele etmesi gerekir. Bu tür rahatsızlıkların tedavi edilirse bir haftada, edilmezse 7 günde geçeceği şeklinde bir espri vardır. Bu nedenle çocuğunuzun bol bol dinlenmesini, sıcak kalmasını ve meyve suyu içmesini sağlayın. Mikropları mikroskop altında tanımlamak daha kolaydır ve ateş, baş ağrısı, kusma ve genellikle daha ciddi belirtilerle ortaya çıkarlar. Mikropların neden olduğu enfeksiyonlarda burun akıntısı sarı veya yeşil renklidir. Oysa viral bir enfeksiyonda renksiz veya beyaz bir akıntı görülür. Mikrobik enfeksiyonlar genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir. Eğer çocuğunuzun durumundan emin olamazsanız bir doktora başvurunuz. Lütfen ilaçlardan uzak durun. Birkaç hafta önce kızım uyku problemi olan çocuklara doktorların hafif bir sakinleştirici önerdiklerini okuduğunu söyledi. Çok şaşırmıştı. Böyle bir durum bir bebeğe değişik nedenlerle önce ağlamaları nedeniyle sonra diş çıkarırken sonra da okuldaki ilk gününde devamlı sakinleştirici verilebilirmiş şeklinde yorumlanabilir. Bu sorgulamayı ve bana bu soruyu yöneltme nedeninizi saygıyla karşılıyorum. Son günlerde tıp alanındaki ilerlemeler karşısında herhangi bir ağrı veya rahatsızlıkta hemen bir hap almak çok kolaylaştı. Başarılı bir yaşamın özünde doğru bir denge vardır. İlaçlar konusunda bu denge daha da önemli olmaktadır. Çocukları onları geceler boyunca uykusuz bıraktığı için yorgunluktan perişan durumda olan ana babalar tanıyorum. Bu ana babalar ve çocuklar daha sonra ciddi problemlere yol açacak bir bıkkınlık kısır döngüsü içine girebilirler. Bu döngüyü kırabilmek için böyle ana babalara ilaç vermeyi önerebilirim. Ama her kapriste ilaca başvurmaya karşıyım. Sorunlu ya da hasta bir çocuğa veya bir aileye hangi ilacın ne zaman verileceğine karar vermek, ana babanın ve doktorun doğru yargılarını gerektiren tıbbi bir iştir. Sağlıklı bebekler ve ana babalar için ilaç gerekmez. Ciddi beslenme problemleri. Besleyici hiçbir şey yemeyen bir çocukla ilgili olarak ne yapabilirim? Ana babaların çocuklarında karşılaştıkları yeme problemleri göreli olarak önemsizdir ve çoğu zamanla geçer. Ama bazen bazı besinleri yemekteki isteksizlik çocuğun sağlığını ciddi bir şekilde tehdit edebilir. Beslenmeyle ilgili problemler genellikle ilk çocukta başlar. Yiyeceklerle ilgili olmaktan çıkar ve güç gösterisine, ana babalar ve çocuklar arasında gelişen bir muharebeye dönüşür. Ve bu gerçekten de ana babaların kazanabileceği bir muharebe değildir. Küçük kızıma son birkaç lokma yumurtasını yedirdikten sonra onu bir saat kadar sonra çiçek aşısını yapmak üzere muayenehaneme götürmüştüm. Aşı nedeniyle ağladığında ağzında hala o birkaç lokma yumurtanın durduğunu gördüğümdeki şaşkınlığımı size anlatamam. Onu yemeğe zorlamıştım ama bana isterse onları yutmayacağını kanıtlamıştı. Yemekle ilgili güç gösterilerine girmemeniz için size bazı önerilerde bulunacağım. Küçük çocukların çoğunda sağlıklı kalmak için neleri yemeleri gerektiğine ilişkin içsel bir sezgi vardır. Kendi hallerine bırakıldıklarında birkaç günlük bir süreçte dengeli bir beslenme sağlamaktadırlar. Belki ilk gün çok fazla yağ alırlar çünkü küçük sistemlerinin ona ihtiyacı vardır. Daha sonra proteinleri ve en sonra da daha fazla sebze alabilirler. Günlük değerlendirmede beslenmeleri biraz dengesiz gözükebilir ama sonuç dengelidir. Bu nedenle ana babalar çocuklarına yemek konusunda biraz daha fazla özgürlük tanımalıdırlar. Tabii ki onlara ihtiyaçları olan bütün yiyecekleri sunmalı fakat seçme özgürlüğü tanımalısınız ve hiçbir zaman yemek konusunda güç gösterisine girmemelisiniz. Eğer beslenmesiyle ilgili kaygılarınız varsa ona günlük vitamin verin. Ana babalara çocuklarının gerçekten sevdiği yiyeceklerle başlamalarını öneririm. Yemek zamanını mümkün olduğu kadar keyifli bir hale getirmelisiniz. Hazırlanmış olan bütün yemeklerden azar azar yiyerek bir örnek oluşturun. Çok tatlıdan ve yemeklerden hemen önce yenen abur cuburdan kaçının. Ama yemek aralarında acıktıklarında ulaşabilecekleri kolayca yenebilen sağlıklı yiyeceklerin bulunmasını sağlayın. Yemeklerde önce tabağına az miktarda koyun ve çocuğun iştahı arttıkça miktarı artırın. Eğer çocuk kendisine sunulan bir yiyeceği şiddetle reddediyorsa, onun yerini alabilecek bir besin grubundan ve çocuğun daha çok kabul edebildiği bir yiyeceği seçmesine izin verin. Ana babanın yeni bir yemek hazırlamasını gerektirmeyecek bir seçenek olmalı. Örneğin çiğ havuç, kabağın veya ton balığı ciğerin yerini alabilir. Çocuğa söylenmeyin ve cezalandırmayın. Sevecen ve yumuşak olun. Yemek saatleri keyifli bir deneyim olarak görünecektir. Küçük çocuklarda küçük bir sorun olarak ortaya çıkan beslenme problemleri, daha büyük çocuklarda çok daha ciddi bir probleme dönüşebilir. Anne ya da babası ile ilk çocukluğunda güç mücadelesine girmiş olan bir çocuk, biraz daha büyüdüğünde ya da ergenliğinde beslenme bozuklukları geliştirebilir. Bugün anoreksiya, nervoza ve bulimia sorununu yaşayan birçok genç var. Bunlar erken ergenlik ya da ergenlik döneminde ve çoğunlukla kızlardan oluşan çok az yemek yiyen ve aşırı egzersiz yapan veya aşırı yedikten sonra kusarak ya da müsil yardımıyla yediklerinden kurtulan çocuklardır. Bu gençlerin çok derinlerde duygusal problemleri vardır ve profesyonel yardıma gereksinim duyarlar. Eğer çocuğunuzun müsil kullandığını, kendisini banyoya kilitleyip kustuğunu veya rejim ve egzersiz yapmaktan yorgun düşmüş olduğunu fark ederseniz derhal doktorunuza başvurun. Aşırı kilolu çocuk. 5 yaşındaki kızım aşırı kilolu. Onu rejime sokmalı mıyım yoksa abur cubur mu kesmeliyim? Onun mahrum olmasını istemiyorum. Fakat Eylül'de okula başlayacak ve onunla dalga geçilmesinden endişe ediyorum. Eğer bu çocuk ciddi olarak fazla kiloluysa annesinin geçerli kaygıları var. Ama bir önlem almadan önce çocuğun gerçekten fazla kilolu olup olmadığını doktoruyla konuşmasını öneririm. Kilolar çok değişir ve bu yaşlardaki çocuklar tombik gözükebilir. Ciddi bir problemi olmayan bir çocuğun da annesinin yardımına ihtiyacı yoktur. Yetişkinlerle ilgili önemli bir problem yağ hücrelerinin artmasıyla başlar. Bu durum aşırı kilolu çocuklarda çocuklukta da görülebilir. Bu yağ hücreleri diğer insanlarınkinden daha geniş ve daha fazla sayıdadır. Bu nedenle kilolu olma durumu bir kere başladı mı ömür boyu sürecek bir problem olur. Bu ana babanın da bu çocuğun neden fazla yediğini araştırması gerekir. Bu nedenleri saptamak problemi halletmeye yardımcı olacaktır. Bazı çocukların fazla yeme nedeni yalnızlık ve sıkıntıdır. Başkalarından korkan, yeterince oyun arkadaşı ve etkinliği olmayan, zamanının çoğunu yalnız başına televizyon izleyerek geçiren çocukların daha fazla yeme eğiliminde olduğunu saptadım. Sıklıkla ailenin de fazla yeme eğiliminde olduğu görülür. Bizim kültürümüzde yemek yemenin pek çok sembolik anlamı vardır. Güvenliği, samimiyeti, rahatlığı, kutlamayı temsil eder ve yemek aracılığıyla duygusal ihtiyaçların çoğu karşılanıyor gibi gözükebilir. Aşırı yemenin bir diğer nedeni de isteklerle ilgili bir yarış olabilir. Çocuk yemek yemeyi aşırı kontrolcü olan ana babayla arasının düzeltilmesi için bir yol olarak görebilir. Aşırı yemenin çözümü nedenlerinin anlaşılmasına bağlıdır. Çocuğunuzun neden aşırı yemek yediğini saptarsanız altında yatan problemi düzeltme şansınız olacaktır. Örneğin çocuğunuzun daha etkin olabilmesi için ona arkadaşlar bulun ya da onu jimnastik, yüzme veya futbol gibi bir etkinliğe yazdırın. Arkadaşlarıyla eğlenmesini sağlarsanız yemek yemeyi unutabilir ve ona sıcak, sevgi dolu ilgi gösterin. Onun hayatındaki varlığınızla yiyecekleri kafasından uzak tutun. Yaratıcı bazı etkinlikler de işe yarayabilir. Ellerini meşgul ettiğiniz sürece ağzının da daha boş kalmasını sağlayabilirsiniz. Resim yapması veya hamurla oynaması için gerekli yardımı verin. İlgi alanını değiştirmek için uzun yürüyüşlere çıkarın. Aileniz için yağ miktarı düşük yemekler hazırlayın. Daha çok çiğ meyve ve sebze bulunmasını sağlayın. Şekeri ve tatlıyı kesin. Yemek aralarında ya da yatmadan önce sebze ve peynirden oluşan kahvaltılar sunun ki çocuk yemek zamanı aşırı acıkmasın. Sadece düşük kalorili yemeklerden ikinci tabak yemesine izin verin. Çocuğunuzun tabağını siz doldurun ve yemeğinin çok gözükmesi için yayarak koyun. Rejim konusunu konuşmaktan kaçının. Çocuğunuzda hiç bitmeyen rejim alışkanlıkları değil, sağlıklı yemek yeme alışkanlıkları oluşturmaya çalışın. Aşırı zayıf çocuk. 3 yaşında aşırı zayıf bir oğlum var. Ona nasıl yemek yedirebileceğim konusunda doktorumuzdan bazı öneriler aldım ama hiç işe yaramıyor. Bunu yenene kadar beklemem mi gerekiyor yoksa bu durum onu daha sonraları etkiler mi? Patates dışında hiçbir şeyi, özellikle et ve sebzeyi hiç yemiyor. Çocuklarım küçükken onların yedikleri konusunda aşırı endişelenirdim. En büyük kızımız 5 yaşındayken evimizden taşınmıştık ve yemek odamızdaki kullanılmayan bir dolabın içinde kurumuş bir et parçaları dizisi bulmuştum. Kızım onları biraz çiğnemiş ve sevmediğine karar verip bir kenara koymuştu. Son derece sağlıklıydı ve o etleri yememek onu etkilememişti. Bundan sonra çocukların ihtiyaçları olanı yediklerini anlamaya başlamıştım. Sanki çocukların içinde biyokimyasal bir bilgisayar vardı. Bu bilgisayar çocuğa bir haftalık bir süre içinde ne kadar yemeğe, hatta hangi tip yemeğe ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Açıkça söylemeliyim ki yemek problemlerinin çoğu anne ve babaların kaygılarından ve bunun sonucunda oluşan mücadelelerden kaynaklanmaktadır. İşte size bazı öneriler. Basit, dengeli, çekici ve lezzetli yemekler hazırlayın. Kendi yediklerinizden zevk alın ve çocuğunuza örnek olun. Çocukların çoğu ana babalarının zevk aldığını görünce onlar da aynısını yapmak isterler. Çocuğun tabağına az miktarlarda yemek koyun ve tabağındakinin hepsini bitirmesini sağlayın. Sonra ikinciyi teklif edin. Her yemekte çocuğun sevdiği bir şeyin olmasını sağlayın. Etin çocuğun çiğneyebileceği yumuşaklıkta olmasını sağlayın ki çocuk onu saklamak zorunda kalmasın. Yemek aralarında az miktarda yemesini sağlayın ki sofraya geldiğinde acıkmış olsun. Ona bir vitamin verin ve sabırlı olun. Zaman içinde çocuğunuz ihtiyacı olan bütün besinleri alacaktır. Şeker yeme alışkanlığını yıkmak. Biz farkında olmadan akrabalarımız ve yakınlarımız sayesinde küçük kızımız şekerli yiyeceklere çok alıştı. Şimdi 3 yaşında ve sabah yataktan kalktığı andan yatana kadar devamlı bir şekerleme ya da çiklet istiyor. Tatlıyı tümüyle kaldırmak istemiyorum ama bunu nasıl azaltabiliriz? Bütün ana babalar çocuklarının istediği bazı şeyleri reddetmekte zorlanırlar ve bu da genellikle şekerli çiklet ve şekerlemelerle ilgilidir. Şekerli çikletin ve şekerlemelerin ağızda bakteri üretimini artırarak çürümelere yol açtığını biliyoruz. Çiklet çok küçük çocuklarda boğulmalara da neden olmaktadır. Bu problemin çok basit bir cevabı var. Şekersiz çiklet. Eğer şekersiz olursa bir çocuğun çiklet çiğnemesine büyük bir itirazım yok. Ancak çiğneme ağızdaki tükürük salgısını artırmakta ve yutulan tükürük de mide salgılarını harekete geçirmektedir. Çok fazla çiklet çiğnemekten küçük mideleri bir türlü dinlenemediği için kronik mide ağrıları çeken çocuklar tanıyorum. Çocuğunuza en azından 3 yaşında olan ağızla ilgili ihtiyaçlarını emme ve çiğneme gibi gidermesi için çiğ sebze gibi yiyecekler yemesini öğretebilirsiniz. Boğulma tehlikesine karşı küçük çocuklar çiğ sebze yememelidirler. Elbette çikletin çok hoş bir tadı vardır ve çocuk için bir eğlence aracıdır. Ama beslemeden sadece oral tatmin verir. Kızınıza çok fazla şeker yemesinin veya çiklet çiğnemesinin sizi ne kadar endişelendirdiğini anlatın ki sizin onu sevgiyle korumak için böyle davrandığınızı anlayabilsin. O tür yiyecekleri ne zamanlar yiyip ne zamanlar yiyemeyeceğini kararlaştırın ve bu kararınıza uyun. Yakınlarınızdan ona şeker vermeden önce sizin onayınızı almalarını rica edin. Çok kararlı olun ve planınızı uygulayın. Sadece sizin ve onun onayladığı zamanlarda şekersiz çiklet çiğnemesine izin verin. Bol bol sevgi, kahkaha, oyun, yaratıcılık ve sağlıklı yemekler sunun. Kızınız bir süre sonra şekerlemelerle ilgili bağımlılıktan kurtulacaktır. Ciddi hastalıklar. Çok uzun süreli bir hastalığı olan, bir hastalık sonucunda oluşacak, kalıcı bir eksikliği olabilecek, hatta ölebilecek bir çocuğa bunların ne kadarı söylenmeli? Bir çocuktaki ciddi hastalık çok acı bir gerçek ve böyle bir durumun çok azınızın karşılaşacağı bir acı olmasını umuyorum. Kronik ciddi bir hastalığı olan bir çocukla birlikteyken hayatın tadını çıkarabilmesi için gerekli olan umudu canlı tutmakla çocuğa karşı dürüst olmak arasında çok ince bir çizgi vardır. Deneyimlerime göre ciddi bir hastalığı olan herkesin hastalığının ciddiyetini sezinleme gücü vardır. Çocuklar da aynı sezgilere sahiptirler ve onlara yalan söylememenizi ve çok iyimser gibi davranmamanızı öneririm. Çok ciddi bir hastalığı olan ve ölüme yaklaşan bir çocuğunuz varsa ne yapabilirsiniz? İlk önce doktorunuzun bilgisine başvurun. Gerçekleri daha iyi anlayabilmek için mümkün olduğu kadar çok bilgi alın. Anne ve baba olarak birbirinizle, akrabalarınızla ve arkadaşlarınızla konuşun ve buna çocuğunuza gerçekleri anlatma gücünü kendinizde bulana kadar devam edin. Sonra çocuğunuza o hastalıkla ilgili bütün bildiklerinizi açıkça ve dürüstçe anlatın. Bütün olumluların yanı sıra olumsuz ve kuşkulu noktaları da açıklayın. İçinizdeki dürüst umudu ona iletin ve çocuğa her gününü dolu dolu yaşamasını öğretin. Ona geride kalanlara hoş ve mutlu anılar bırakabilmek için neler yapabileceğini öğretin. Ayrıca ölümden sonraki yaşamla ilgili bazı manevi değerler kazandırın. Duygusal olarak rahatsız olan bir çocuğa yardım. Duygusal olarak rahatsız 8 yaşında bir oğlum var. Kısa bir süre önce bu tür rahatsızlıkları olan çocukların bulunduğu bir kuruma yerleştirildi. O eve döndükten sonra bu durumla başa çıkmamı sağlayacak bilgileri bana iletmenizi umuyorum. Bu anneye verebileceğim en önemli öneri kendisini veya bir başkasını suçlamaktan kaçınmasıdır. Çocuğunun problemleri olmasının kendi suçu olduğunu düşünmemelidir. Problemi olan bir çocuğunuz varsa bu konuyu en kısa zamanda halletmelisiniz. Daha sonra da böyle bir probleme sahip olmanın utanılacak bir durum olmadığına inanmalı, hatta bundan emin olmalısınız. Bugün duygusal rahatsızlıkların utanılacak bir durum olduğuna ve ana baba ve çocukların kendilerinden utanmaları gerektiğine inanan pek çok kişi vardır. Böyle bir inançtan eğer varsa derhal vazgeçmenizi ve diğer insanların bu tür yaklaşımlarına da izin vermemenizi öneririm. Çocuğunuzun problemlerinin nedenlerini anlamak için çok çaba gösterin. Bazen bu problemler aile içindeki yanlış anlamalar veya iletişim bozukluklarından kaynaklanmaktadır. Ana babalık konusunda bazı hatalar yapmış olabilirsiniz ve çocuğunuzun iyileşmesini hızlandırmak ve sürdürmek için bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Ancak bu sizin suçlu olduğunuz anlamına gelmez. Bilerek hata yapan ana babalarla çok ender olarak karşılaşıyoruz. Bazen duygusal rahatsızlıklara, fiziksel hastalıklar ya da eksiklikler neden olabilir ve bunları anlamanız ve kendinizi suçlamamanız gerekir. Sizin ya da çocuğunuzun kontrolü dışında yaşanan bir ölüm ve aşırı üzüntü duygusal rahatsızlıkların diğer bir nedenidir. Çocuğunuz geri dönmeden önce aile içi ilişkileri mümkün olduğu kadar sağlıklı bir hale getirebilmek için gerekli değişiklikleri yapın. Geri döndüğünde ona yardımcı olmanızı sağlayabilecek tıbbi ve psikolojik kaynaklar edinin. Çocuğunuzun hastalığından çok, sağlıklı ve güçlü olduğu noktalar üzerinde yoğunlaşın ve onları güçlendirmeyi öğrenin. Kendi güçlü noktalarınızı da saptayın. 10. ayrımın sonu, sayfa 110.